Beşinci ayrım. Üç şey biliyor. A. Erkeklerin kadınlardan daha az ihanet ettiklerini. B. Kafalarında kadını hep soydukları için bir kadının ne giydiğine hiç dikkat etmediklerini. C. Memeleriniz, kalçalarınız, poponuz ve göbeğiniz baştan çıkarıcı olduğu sürece dünyayı fethedebileceğinizi. Bu üç şeyden dolayı ve rekabet ettiği bütün öteki kadınların da kendi özelliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını bildiği için yalnızca listesindeki C maddesine önem veriyor. Egzersiz yaparak formunu korumaya çalışıyor, diyetlerden kaçınıyor ve mantıksız görünse de son derece edepli giyiniyor. Bu şimdiye kadar işe yaradı. Genellikle yaşından genç görünüyor. Kanda da işe yarayacağını umuyor. Memeler, popo, kalçalar. Varsın şimdilik gözleri bunlardan başka bir şey görmesin. Gerçekten neler yapabileceğini görecekleri günler de gelecek. Kahvesini içerken karamsarlığının nedenini anlar gibi oluyor. Çevresi dünyanın en güzel kadınlarıyla dolu. Elbette kendini çirkin bulduğu yok ama onlarla yarışması olanaksız. Ne yapacağına karar vermek zorunda. Bu yolculuğa çıkmadan önce çok düşündü. Parası bitti bitecekti. Bir an önce bir sözleşme yapmalıydı. İlk iki gün bir süre yere giderek insanlara CV'sini ve fotoğraflarını verdi ama önceki gece ucuz bir restoranda verilen o gümbürtülü partilerden birine davet edilmekten başka bir şey elde edemedi. Üstelik süper sınıftan bir tek kişiyle bile tanışmadı. Rahat davranabilmek için sonunda nerede olduğunu, orada ne aradığını bile unutuncaya kadar içtikçe içti. Her şey tuhaf göründü gözüne. Avrupa insanların giyinişleri, konuştukları farklı diller, sahte neşeleri. Aslında o anlamsız yerden durmadan çalan o aynı müziği dinlemekten, başkalarının hayatları ve güçlülerin güçsüzlere yaptığı haksızlıklar hakkında bağıra bağıra konuşmak zorunda kalmaktan kimse hoşnut değil. Herkes keşke daha önemli bir davete çağrılsaydım diye geçiriyor aklından. Gabriela, bu sözüm ona haksızlıkları konuşmaktan bıkmış artık. Bu iş böyle işte. Seçmek istedikleri insanları seçerler ve bunun nedenini açıklamaya gerek görmezler. O yüzden Gabriela'nın bir plana ihtiyacı var. Aynı hayalle yaşayan ama hiç kuşkusuz onun kadar yetenekli olmayan başka birçok genç kadın da ellerinde CV'leri ve fotoğraflarıyla ortalıkta dolanıp duracak. Festivale gelen yapımcılar, portfolyolar, DVD'ler ve kartvizitlerle donatılmalı. Peki onların arasından nasıl sıyrılacak? Düşünmesi gerekiyor. Biriktirdiği tüm parasını bu yolculuğa harcadığından bir daha böyle bir fırsat yakalaması çok zor. En fecisi ise yaşlanıyor. 25 yaşında. Bu onun son şansı. Kahvesini içerken küçük mutfağın penceresinden aşağıdaki çıkmaz sokağa bakıyor. Ortalıkta karşıdaki tütüncü ile çikolata yiyen küçük bir kızdan başka kimse görünmüyor. Evet, bu onun son şansı. Bu kez ilk seferindekinden çok farklı olacağını umuyor. Aklına daha 11 yaşındayken Chicago'nun en pahalı okullarından birinde sahneye çıktığı ilk oyun geliyor. Sonradan kapılacağı başarıya ulaşma arzusu, ana babalar, akrabalar ve öğretmenlerden oluşan seyircilerden aldığı alkışlardan kaynaklanmadı. Çok başka bir nedeni var. Alice Harikalar Diyarında çılgın şapkacıyı oynuyordu. Bu rolü oyundaki en iyi rollerden biriydi. Bir sürü kız ve oğlanın arasından sıyrılarak kapmıştı. Oyundaki ilk repliği, "Saçını kestirmen gerekir" idi. Alice de şu yanıtı veriyordu. "Başkaları hakkında yorum yapmaya kalkmamalısın, büyük kabalıktır bu." Günlerdir beklediği, kim bilir kaç kez provasını yaptığı an geldiğinde, o kadar büyük bir heyecana kapılmıştı ki cümleyi yanlış söylemiş, "Saçını yıkaman gerekir" demişti. Alice oynayan kız ise buna hiç aldırmadan kendi cümlesini söyleyivermişti. Hata yaptığını anlayan Gabriela'nın birden dili tutulmasaydı, seyirci bir yanlışlık olduğunu farkına varmayacaktı. Sahnenin devamı açısından çılgın şapkacı önemli bir karakterdi. Ayrıca çocuklar gerçek yaşamda hemen bir şeyler uydurma konusunda çok becerikli olsalar da, sahnede doğaçtan konuşma konusunda deneyimli olmadıklarından, herkes afallayıp kalmıştı. O Oyuncular birbirlerine baka kalmışlar. Asırlar gibi geçen birkaç dakikalık bir duraklamadan sonra öğretmen alkışlamaya başlamış, bir ara verileceğini söyleyerek herkesin sahneden inmesini istemişti. Gabriela sahneden inmekle kalmamış, gözyaşlarına boğularak okuldan çıkıp gitmişti. Ertesi gün çılgın şapkacı sahnesinin oyundan çıkarıldığını, oyuncuların doğruca kraliçeyle kroket, çimde ya da kortta oynanan bir açık hava oyunu, oyuncuların uzun saplı tokmaklarla vurulan topları bir dizi kale ya da çemberden geçirmelerine dayanır. Fransızların 13. yüzyılda oynadıkları benzer bir oyundan türemiş, 16. yüzyılda İngiltere'de oynanmaya başlamıştır. Oynanan sahneye geçeceklerini öğrenmişti. Öğretmen Alice Harikalar Diyarı'nda zaten saçma sapan bir öykü olduğu için bu değişikliğin hiç önemli olmadığını söylediyse de teneffüse çıktıklarında kızlar ve oğlanlar hep birlikte Gabriela'nın üstüne çullanıp onu dövmeye başlamışlardı. Aslında bu hiç garipsenecek bir durum değildi. Sık sık rastlanıyordu böyle olaylara. Gabriela kendini var gücüyle savunmayı öğrenmişti. Kaldı ki o da kendinden zayıf çocuklara az saldırmamıştı. Ama bu kez üstüne çullandıkları da hiç sesini çıkaramamış, hiç ağlayıp sızlanmamıştı. Tepkisi o kadar şaşırtıcıydı ki dövüş çabucak sona ermişti. Bağırıp çağırmasını bekleyen sınıf arkadaşları ağzını bile açmadığını görünce onu kendi haline bırakmışlardı. Çünkü Gabriela dayak yerken şöyle düşünüyordu. Bir gün büyük bir oyuncu olacağım. İşte o zaman hepiniz pişman olacaksınız. Kim demiş çocuklar hayatta ne yapmak istediklerine karar veremezler diye. Tabii ki yetişkinler. Büyüyüp birer yetişkin olduğumuzda her zaman haklı olan akıllı insanlar olduğumuza inanırız. Hiç kuşku yok ki pek çok çocuk çılgın şapkacı, uyuyan güzel, Alaaddin ya da Alice rolünü oynarken aynı deneyimi yaşamış, sahne ışıkları ve alkışlardan oracıkta vazgeçmeye karar vermiştir. Gabriela ise daha önce hiçbir savaştan yenik çıkmamıştı. Okulun en güzel ve en zeki kızıydı. Her zaman sınıfın en yüksek notlarını alıyordu. Pes edecek olursa dünyasının tümden kararacağını sezebiliyordu. Okul arkadaşlarından dayak yemek o kadar da önemli sayılmazdı. İstediği zaman karşılık verebilir, kendisi de dayak atabilirdi. Ama böylesi bir yenilgiyi ömür boyunca sırtında taşımak aynı şey değildi. Hepimiz yaşamışızdır. Bir okul oyununda yanlış replik vermek, herkes kadar iyi dans edememek, çöp bacaklı ya da koca kafalı diye alay edilmek tüm çocukların korkulu rüyasıdır. Böyle durumlarda birbirinden tümüyle farklı iki tutumdan birini benimserler. Bazıları hesaplaşmayı seçerler ve başaramadıkları sanılan işi çok iyi yapmak için çaba harcarlar. Bir gün hepiniz beni kıskanacaksınız diye geçirirler kafalarından. Çoğu ise yeteneksizliklerini kabul etmeyi seçer. İşte o zaman işler daha da kötüye gider. Bir gün özgür olacakları ve canlarının istediğini yapabilecekleri hayaliyle yaşasalar da büyüdüklerinde güvensiz ve ezik olurlar. Hala öteki çocukların dediği kadar çirkin olduklarına inansalar da çirkin olmadıklarını kanıtlamak için evlenirler. Zaten çocuk istedikleri halde sırf çocuğu olmuyor, damgasını yememek için çocuk yaparlar. Herkesin kötü giyindiklerini söyleyeceğini bildikleri halde kimse böyle diyemesin diye iyi giyinirler. Oyunda meydana gelen olayı ertesi hafta okuldaki herkes unutmuştu ama Gabriela bir gün çevresinde sekreterlerin, korumaların, fotoğrafçıların ve hayranlarının koşuşturduğunu, dünyaca ünlü bir aktrist olduğunu, okula geri dönmeye karar vermişti. Muhtaç çocuklar yararına Alice Harikalar Diyarı'ndayı sahneye koyacak, bütün gazeteler kendisinden söz edecek ve okul arkadaşları bir zamanlar ben de onunla aynı sahneyi paylaşmıştım diyeceklerdi. Annesi kimya mühendisliği okumasını istiyordu. O yüzden liseyi bitirir bitirmez Illinois Teknoloji Enstitüsü'ne göndermişlerdi. Gündüzleri protein zincirleri ve benzenin yapısını inceliyor, akşamları ise Ibsen, Covart ve Shakespeare'le geçiriyordu. Ana babasının giysi ve ders kitabı alması için yolladığı parayla bir oyunculuk kursuna gidiyordu. En iyi profesyonellerle çalışıyordu ve mükemmel hocaları vardı. İyi eleştiriler ve tavsiye mektupları alıyor. Evdekilerden habersiz olarak bir rock grubunda geri vokal, Arabistanlı Lawrence'la ilgili bir oyunda ise göbek dansı yapıyordu. Önerilen her türlü rolü kabul etmekte her zaman yarar vardı. Seyirciler arasında her zaman kendisini ilk gerçek denemesine davet edebilecek önemli biri olabilir. İşte o zaman tüm o sınanma günleri sahnede bir yer edinmek için verdiği tüm o mücadeleler son bulabilirdi. Yıllar geçti, Gabriella TV reklamlarında, diş macunu reklamlarında oynadı. Arada sırada mankenlik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belli başlı tüm manken ve oyuncu ajanslarına göndermek üzere şık bir portfolyo hazırlamak için, fena halde paraya ihtiyacı olduğundan bir ara az kalsın iş adamlarına eskort kızlar sağlayan bir şirketin davetine olumlu yanıt veriyordu. Neyse ki inancını hiç yitirmedi. Tanrı imdadına yetişti. Aynı gün bir Japon şarkıcının Chicago Elvia düğünün altında çekilecek video klibindeki ufak bir rol için teklif aldı. Bu işten umduğundan çok daha fazla kazandı. Anlaşılan yapımcılar yabancı oyunculara ödenecek ücretler için bir servet istemişlerdi. Ve bu parayla o hayati fotoğraf albümünü, dünyanın her dilinde bilinen adıyla portfolyoyu, sandığından çok daha pahalıya patlasa da hazırlatmayı başardı. Günler, aylar hızla geçip gidiyor olsa da hep kariyerinde henüz başında olduğunu söyleyip duruyordu kendine. Oyunculuk kursuna gittiği günlerde pekala Hamlet'te Ofelia'yı oynaması için bir teklif de alabilirdi. Gel gör ki hayat çoğu zaman yalnızca deodoran ve güzellik kremi reklamlarını çıkartmıştı karşısına. Ne zaman portfolyosunu ve hocaları, dostları, meslektaşlarından aldığı tavsiye mektuplarını göstermek üzere bir ajansa gittiyse, bekleme odasının kendisine çok benzeyen, hepsi de gülümseyen ve birbirlerinden nefret eden profesyonellerin deyişiyle kendilerine görünürlük sağlayacak, küçücük bir fırsat yakalayabilmek için her şeyi yapmaya hazır kızlarla dolu olduğunu görmüştü. Meditasyon ve pozitif düşünceyle ilgili kitaplar okuyarak sırasının gelmesi için saatlerce beklemiş, sonunda kendini tavsiye mektuplarını bir yana bırakıp, doğruca fotoğraflara bakan, ama o fotoğraflar hakkında bile en küçük bir laf etmeyen birinin, kadın ya da erkek, karşısında bulmuştu. Adını bir kenara yazmakla yetinirlerdi. Bazen deneme çekimi için çağrı alır, 10 çekimden ancak birinden olumlu sonuç çıkardı. O zaman tüm yeteneğiyle, ya da ona öyle geliyordu, kameranın karşısına geçer ve gevşe, gülümse, sağa dön, çeneni biraz indir, dudaklarını ıslat deyip duran bir sürü kaba adama katlanmak zorunda kalırdı. Tüm bu eziyet yeni bir kahve markası fotoğrafı içinde. Ya çağrı almadığı zamanlar? Kendini dışlanmış hissederdi ama bir süre sonra buna alışmış, gerekli bir deneyim, kararlılık ve inancının sınanması olarak görmeye başlamıştı. Oyunculuk kursunun tavsiye mektuplarının önemsiz tiyatrolarda üstlendiği küçük rollerin listesini içeren CV'sinin hiçbir işe yaramadığını kabullenmeye yanaşmıyordu. Cep telefonu çaldı. Evet, asla yanaşmıyordu. Telefon hala çalıyordu. Camdan tütüncüyle çikolata yiyen küçük kıza bakarken hala geçmişte geziniyordu. Sonunda dalıp gittiği düşüncelerden sıyrılıp kendine geldi ve telefonu açtı. Telefondaki ses 2 saate kadar bir denemeye beklendiğini söylüyordu. Denemeye bekleniyordu, kanda. Demek okyanusu aşarak tüm otellerin dolu olduğu bir kente geldiğine, havalimanında kendisiyle aynı konumda olan öteki genç kadınlarla bir Polonyalı, 2 Rus ve bir Brezilyalı buluştuğuna, şu paylaştıkları aşırı pahalı katı kiralayıncaya kadar onca kapıyı çaldığına değmişti. Şansını yıllarca Chicago'da denedikten, ajansların, reklamların peşinde 2'de 1 Los Angeles'a gidip geldikten, kim bilir kaç kez geri çevrildikten sonra artık bu şansı Avrupa'da yakalıyordu demek. 2 saate kadar mı? Bir otobüse atlayıp gidemezdi çünkü hatları bilmiyordu. Kaldığı yer dik bir tepedeydi ve yalnızca 2 kez aşağıya inmişti. Portfolyosunun dağıtımını yapmak için, bir de önceki gece o salak partiye gitmek için. İkisinde de aşağıya indiğinde otostop yapmış, hiç tanımadığı erkeklerin görkemli spor arabalarıyla gitmişti. Kan güvenli bir yerdi ve otostop yapmak söz konusu olduğunda güzelliğin işe yaradığını bütün kadınlar bilirdi. Ama bu sefer hiçbir şeyi şansa bırakamazdı. Sorunu kendi başına çözmek zorundaydı. Denemeler müthiş hızlı bir programa göre yürütülürdü. Her oyunculuk ajansında ilk öğrenilen şeylerden biriydi bu. Gabriela daha kana geldiği ilk gün trafiğin hemen her zaman yoğun olduğunu fark etmişti. O yüzden giyinip kendini hemen dışarı atmaktan başka çaresi yoktu. Oraya 1,5 saatte varabilirdi. Yapımcının kaldığı oteli hatırlıyordu. Çünkü bir gün önce bir fırsat yakalarım, bir açılışa rast gelirim diye yürüdüğü hac yolu üzerindeydi. Şimdi ne giyeceğine karar vermesi gerekiyordu. Yanında getirdiği bavulunu açtı. Chicago'daki bir işportacıdan gerçek fiyatının 1/5'ini aldığı, Çin yapımı bir Armani Blue Jean çıkardı. Hiç kimse sahte olduğunu söyleyemezdi çünkü değildi. Herkes biliyordu ki Çinli imalatçılar ürettiklerinin %80'ini Armani mağazalarına gönderiyorlar. Geri kalan %20 ise fazladan satışa sunuluyordu. Diyelim stok fazlası olarak. Sırtına Blue Jean'den daha pahalıya aldığı Donna Karan marka beyaz bir tişört geçirdi. Açılıp saçılmamanın daha iyi olacağını biliyordu. Kısa etek giymeye, göğüslerini dışarı fırlatmaya gerek yoktu. Denemeye başka kadınlar da çağrıldıysa onlar mutlaka böyle giyineceklerdi. Makyajına hemen karar veremedi. Sonunda çok hafif bir fondöten ve daha da hafif bir dudak parlatıcısında karar kıldı. Daha şimdiden çok değerli bir 15 dakika kaybetmişti. 11.45 İnsanlar hiç tatmin olmazlar. Ellerindeki azsa daha fazlasını isterler. Ellerindeki çoksa daha da çoğunu isterler. Daha da çoğunu elde ettiklerinde ise keşke azla mutlu olabilseydik derler. Ama bu yönde küçücük bir çaba bile harcayamazlar. Mutluluğun ne kadar basit bir şey olduğunu anlayamadıkları için mi acaba? Az önce buradan koşarak geçen blue jeanli, beyaz tişörtlü kız ne istiyor olabilir? Onu biraz durup bu pırıl pırıl güzelim günü, mavi denizi, arabalarındaki bebekleri, plaj boyunca sıralanan palmiyeleri seyretmekten alıkoyacak kadar ivedi ne olabilir? Koşma çocuk, her insanın yaşamındaki en önemli iki varlıktan, Tanrı ve ölümden asla kaçamazsın. Tanrı attığın her adıma eşlik eder ve yaşamın mucizesine aldırmadığını gördüğü için kızar. Ya da ölüme aldırmadığını, az önce koşarak bir cesedin yanından geçtiğinde fark etmedin bile. Igor cinayet yerinden birkaç kez geçti. Bir süre sonra gelip gidişlerin kuşku uyandırabileceğini fark etti, temkinli davranıp olay yerinin 200 metre kadar uzağında kalmaya karar verdi. Plaja bakan korkuluğa yaslandı. Siyah gözlük takmış ama yalnızca güneşli bir gün olduğundan değil. Kan gibi ünlüler kentinde siyah gözlük statüyle eş anlamlı olduğu için de. Bunun kuşku uyandıracak bir yanı yok. Vakit öğleye gelmesine karşın yılın bu mevsiminde tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen bir kentin ana caddesinde ölü yatan birinin kimsenin fark etmediğini görmek onu şaşırttı. Bankın oraya bir çift yaklaşıyor, sinirli görünüyorlar. Uyuyan güzele bağırmaya başlıyorlar. Bunlar kızın annesiyle babası. Anlaşılan çalışmıyor diye kızdılar. Adam kızı şiddetle sarsılıyor. Sonra kadın üstüne eğilerek Igor'un görüş alanını kapatıyor. Igor az sonra neler olacağını biliyor. Kadın haykırıyor. Adam cebinden telefonunu çıkararak biraz öteye gidiyor. Belli ki yüreği yerinden oynamış. Kadın kızının kımıltısız bedenini sarsıp duruyor. Yoldan geçenler başlarını toplanıyorlar. Igor artık siyah gözlüğünü çıkarabilir. Yeni bir meraklı seyirci gibi aralarına karışabilir. Anne kızının üstüne kapanmış ağlıyor. Genç bir adam kadını nazikçe geri çekip kıza ağzından suni solunum yaptırmaya kalkışıyor. Ama çok geçmeden vazgeçiyor. Olivia'nın yüzü daha şimdiden hafifçe morarmış. Biri bir ambulans çağırsın. Bir sürü insan aynı anda aynı numarayı tuşluyor. Hepsine ne kadar yararlı, önemli ve vicdanlı biri olduğunu geçiriyor aklından.